Ayrım 12.
Ramses günün bazı saatlerinde falcılara görünen ışıklı ruhlardan birine benzemiyor muydu? Tasarıların nedir Kıha? Öncelikle acil olarak müdahale edilmesi gereken eski imparatorluğun piramitleri meselesi var. Onların onarımını hızlandırmayı düşünüyorum. Tot'un kitabını buldun mu? Sadece birkaç bölümünü. Ama ben inatçıyım. Ayrıca Sakkari'de o kadar çok hazine var ki belki de bana çok uzun bir ömür gerekecek. Daha 38 yaşındasın. Ptahhotep özdeyişlerini yazmak için 110 yaşına gelmeyi beklemedi mi? Bu topraklarda baba sonsuzluk insanların zamanları ile beslenir ve onu canlı bir taşa dönüştürür. Bu tapınaklar, bu hiyeroglifler ve hayatın sırrına saygı gösterip ona adaklar sunan bu kişiler bizim uygarlığımızın en iyi yönü değil midir? Devlet işlerini hiç merak etmiyor musun oğlum? Ülkeyi sen yönettiğine göre neden merak edeyim? Yıllar geçiyor Kıha ve bir gün ben de sessizliği seven ülkeye doğru gideceğim. Majesteleri kısa bir süre önce yeniden doğdu. 3 yıl sonra bir yeniden doğma töreni daha düzenleyeceğim. Devlet idaresi, ekonomi, ordu gibi konularda hiçbir şey bilmiyorsun. Bu konulara hiç ilgi duymuyorum. Hem zaten dinsel ayinler bizim toplumumuzun temelini oluşturan unsur değil midir? Halkımızın mutluluğu bu ayinlerin düzenli olarak yapılmasına bağlıdır ve ben de bu işe her gün biraz daha fazla vakit ayırmayı düşünüyorum. Yanlış yola mı saptığımı düşünüyorsun? Ramses gözlerini Unas piramidinin tepesine doğru kaldırdı. En yükseği, en yaşamsalı aramak her zaman doğru yolu izlemek demektir. Ama Firavun yeraltı dünyasına dinmek zorundadır. Orada Nil'i kurutmak, ışık kayığını yok etmek isteyen canavara meydan okumalıdır. Her gün böyle bir savaşa girmezse hangi ayin kutlanabilirdi? Kıha sanki düşüncelerini besliyormuşçasına 1000 yıllık taşa dokundu. Firavun'a ne tür bir yardımda bulunabilirim? Hatti imparatoru benimle evlenmesi için kızını Mısır'a göndermeyi arzu ediyor. Ama Anadolu'da hava öylesine kötü ki bir konvoyun yolculuğa çıkması olanaksız. Hattuşil havanın düzelmesini sağlamak için büyücülerimizin olaya müdahale etmesini istiyor. Onun isteğine olumlu bir yanıt vermemi sağlayacak metni en kısa zamanda bul. Rerek adındaki Mavna kaptanının saklandığı yeri hiç kimse bulamazdı. Soluk Menizi katibi ziyarete gidip ipe sapa gelmez sözler ettikten sonra patronunun öğüdünü uyarak bir süre için Piramses'in Asyalılar mahallesine taşınmıştı. Bu iş için aldığı para oldukça tatmin ediciydi. Öyle ki 3 ay Nil üzerinde çalışsa bu kadarını kazanamazdı. Rerek patronunu bir kez daha gördü. Kaptanın yaptığı hizmetten çok memnun olan adama göre umulan sonuç elde edilmişti. Ama ufak bir ayrıntı kaptanın canını sıkmıştı. Patronun Rerek'in görünümünü değiştirmesini istiyordu. Oysa kaptan sakalından ve kıllı gövdesinden gurur duyuyordu. Denizci tartışmaya kalkıştı ama kendi güvenliğinin söz konusu olduğunu anlayınca razı oldu. Sakalını ve gövdesindeki kılları kazıttıktan sonra yeni bir adla güneyde çalışmaya başlayacak ve polis sonsuza dek onun izini bulamayacaktı. Rerek bütün gününü beyaz badanalı küçük bir evin 1. katında geçiriyordu. Ev sahibi kadın sokaktan saka geçtiği sırada onu uyandırdı. Kadın ona çok sevdiği sarımsaklı ve soğanlı çöreklerden getirmişti. Ev sahibi kadın berber mahallenin meydanına geldi diye haber verdi. Denizci gerindi. Tıraş olunca erkeksi çekiciliğini kaybedecek ve kızları tavlamakta zorlanacaktı. Bereket versin kızları inandıracak başka özellikleri kalıyordu. Rerek pencereden baktı. Küçük meydanda 4 direk üzerine bir bez germiş olan berber güneşin yakıcı ışınlarını önlemeye çalışmıştı. Bu siperin altına kendisi için yüksek, müşteri için de alçak 2 tabure koymuştu. Tıraş olmak için 10 kadar kişi sıraya girdiği için bekleme uzun sürecekti. Sıradakilerden 300'ar atıyor, diğerleri de duvara dayanmış bekliyorlardı. Rerek yeniden yatıp uykuya daldı. Ev sahibesi onu sarstı. Çabuk aşağı inin, siz sonuncusunuz. Bu kez artık kurtuluş yolu yoktu. Denizci gözleri yarı kapalı merdivenlerden indi. Mütevazi evden çıktı ve ağırlığı altında gıcırdayan 3 ayaklı tabureye oturdu. Berber, ne istiyorsunuz diye sordu. Çenemdeki ve yanaklarımdaki bütün sakalımı kes. Böyle güzel bir sakalı mı? Bu beni ilgilendirir. Keyfin bilir dostum. Ödemeyi nasıl yapacaksın? Papürüsten yapılmış bir çift sandaletli. Ama bu az buz iş değil. Şayet işine gelmezse ben de başka bir berbere tıraş olurum. Peki, peki. Berber sakalı sabunlu suyla ıslattı. Önce usturasının keskin olup olmadığını anlamak için sol yanağında bir denedi. Sonra ani fakat etkin bir hareketle usturayı denizcinin boğazına dayadı. Kaçmaya çalışırsan Rerek ya da yalan söylersen boğazını keserim. Sen, kimsin sen? Sito usturayı hafifçe batırdı. Denizcinin göğsüne doğru kan sızdı. Şayet yanıt vermeyecek olursan seni öldürecek biri. Sor. Sol kolunda yara izi bulunan kahverengi gözlü bir Mavna kaptanını tanıyor musun? Evet tanıyorum. Bayan Şerit'i tanıyor musun? Evet, onun için çalıştım. Hırsız olarak mı? Karşılıklı iş yaptık. Patronunuz kim? Adı Ameni. Şimdi beni ona götüreceksin. 30. Kıha çalışma masasında oturan Ramses'in huzuruna çıktığı zaman normalde ciddi olan çehresi hafif bir gülümseme ile aydınlanmıştı. Heliopolis yaşam evinde 3 gün 3 gece araştırma yaptım Majeste ve hat üzerindeki kötü havayı dağıtacak büyük kitabını buldum. Havaya kötülüğün yayılmasının ve güneşin bulutları delememesinin nedeni Tanrıça Sekmet'in göndermiş olduğu haberciler. Ne yapılması gerek? Sekmet'i yatıştırıncaya kadar hiç ara vermeden gerekli duaların okunması lazım. Tanrıça Asya'ya doğru gitmiş olan temsilcilerini geri çağırınca hava açılacak. Sekmet'in rahip ve rahibeleri şimdiden seferber oldular. Onların şarkılarının neden olacağı titreşimler ve dualarının göze görünmeyen etkisi sayesinde çabuk bir sonuç alabileceğimizi umut edebiliriz. Kıha kralın huzurundan çekilirken Meren Ptah koşarak geldi. İki kardeş birbirini kutladı. Kral taban tabana zıt yaratılışta olan ama aynı zamanda birbirlerini tamamlayan iki oğluna baktı. İkisi de onu düş kırıklığına uğratmamıştı. Kıha kendine özgü tavrıyla gerçek bir devlet adamı gibi davranmamış mıydı? Kıha ülkeyi yönetmek için zorunlu olan soylu düşünceye, Meren Ptah ise komuta etmek için gerekli güce sahipti. Hükümdarın kızı Meritamon ise Tebe dönmüş, Seti'nin tapınağında ve Ramses'in milyonlarca yılın tapınağında kral heykellerini canlandırma ayinlerini tek başına yönetmişti. Firavun her biri kendine özgü bir biçimde Mısır uygarlığının ruhunu yansıtan ve onun değerlerini kişisel çıkarlarının üstünde tutan böyle 3 çocuğu olduğu için tanrılara şükretti. Nefertari ile güzel İset huzur içinde yatabilirdi. Meren Ptah Firavun'un önünde eğildi. Beni çağırmışsınız Majeste. Hattuşi'nin kızı ve İmparatoriçe Putiyapa yakında Pir Ramses'e gelecekler. Prenses diplomatik sıfatıyla büyük kraliçe olacak ve bu birlik haddi ile Mısır arasındaki barışı kesin olarak perçinleyecek. Bu antlaşma bazı menfaat gruplarının hoşuna gitmeyebilir. Senin görevin haddinin kontrolündeki bölgeden çıkıp bize bağlı prensliklerin toprağını ayak bastığı andan itibaren prensesin güvenliğini sağlamak olacak. Majesteleri bana güvenebilirler. Yanıma kaç kişi almam gerekir? Gerektiği kadar. Bir ordu götürmenin yararı yok. Çünkü ordu çok büyük ve yavaş olacaktır. Savaş deneyimi olan ve bölgeyi tanıyan iyi silahlandırılmış 100 kadar asker ile iyi atları olan habercilerden bir bölük kuracağım. Saldırıya uğradığımız takdirde karşı koyabiliriz. Majestelerine düzenli olarak haber göndereceğim. Şayet habercilerden biri gecikecek olursa en yakın kale hemen bir takviye birliği gönderecek. Görevin son derece önemli Meren Ptah. Seni düş kırıklığına uğratmayacağım baba. Hattuşaş'ta sabahın ilk saatlerinden itibaren bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başlamıştı. Aşağı kent su baskını tehdidi altındaydı. Halk arasında panik yayılınca Putiyapa bir konuşma yaptı. Fırtınanın dinmesi için her şey yapılıyordu. Haddinin rahipleri fırtına tanrısının bağışlayıcılığını kazanmak için durmadan yalvarıyordu. Ayrıca yardımlar için Mısır büyücülerine de başvurulmuştu. Putiyapa'nın sözleri halkı yatıştırdı. Birkaç saat sonra yağmur dindi. Gökyüzü hala koyu siyah bulutlarla kaplıydı. Ama güneye doğru hava biraz olsun açmaya başlamıştı. Prenses artık yola çıkabilirdi. İmparatoriçe kızının dairesine gitti. 25 yaşındaki prenses Anadolu kadınlarının vahşi güzelliğine sahipti. Sarı saçları, badem biçimli siyah gözleri, sivri denebilecek kadar ince bir burnu, sedefi andıran teni, uzunca boyu, ince bilekleri, soylu doğumuna yaraşır davranış ile cinsel çekiciliğin ta kendisiydi. Bazen ufak bir davranışıyla kendini sunmaya hazır bir dişiliği açığa vuruyor, sonra aniden içine kapanıp uzaklaşıyordu. Onunla evlenmeyi düşlemeyen tek bir soylu bile yoktu. Putiyapa hava düzeliyor dedi. Prenses koku sürünmeden önce uzun saçlarını yapıyordu. Demek ki yola çıkmak için hazırlanmam gerekiyor. Kaygı duyuyor musun? Tam tersi. Firavunla evlenen ilk Hititli kadın olacağım. Hem de hangi Firavunla? Haddinin savaş ateşini söndüren muzaffer büyük Ramses'le. En çılgın düşlerimde bile böylesine mükemmel bir alın yazısı aklıma gelebilir miydi? Putiyapa şaşırmıştı. Sonsuza dek birbirimizden ayrılacağız ve asla ülkene dönmeyeceksin. Bu senin için büyük bir acı değil mi? Ben bir kadınım ve Ramses'le evlenecek, tanrıların sevdiği topraklarda yaşayacak, deptebeli bir sarayda hüküm sürecek, görünmedik bir lüksten yararlanacak, eşi benzeri bulunmaz bir iklimin güzelliklerini tadacağım. Ama Ramses'le evlenmem yeterli değil. Ne demek istiyorsun? Onu baştan çıkarıp kendime çekmek istiyorum. Şu anda Firavun sanki antlaşmanın bir maddesiymişim gibi beni değil, diplomasiyi ve barışı düşünüyor. Onun bu düşüncesini değiştireceğim. Düş kırıklığına uğrayabilirsin. Ben çirkin ve aptal biri miyim? Ramses artık genç bir erkek değil. Belki sana bakmayacaktır bile. Benim yazgım bana ait. Bu konuda bana hiç kimse yardım edemez. Ramses'i kendime bağlayacak niteliklere sahip değilsen bu sürgüne ne gerek var? Senin evliliğin iki büyük halkın refahını garanti altına alacak. Ben ne bir hizmetçi ne de kenara itilmiş birisi olacağım. Ben büyük kraliçe olacağım. Ramses benim kökenimi unutacak. Onun yanında hüküm süreceğim ve her Mısırlı benim önümde secdeye kapanacak. Umarım öyle olur kızım. Benim de niyetim bu anne. Güneş pek güçlü olmamakla birlikte gökyüzünde göründü. Kış rüzgar ve soğuğu ile yerleşiyordu. Ama Mısır prensliklerine giden yol yakında kullanılabilir hale gelecekti. Putiyapa kızıyla sırlarını paylaşmak isterdi. Ama Ramses'in müstakbel karısı daha şimdiden kendi ülkesine yabancı olmamış mıydı? Raya bir türlü sakinleşemiyordu. Uhri Teşup'la şiddetli bir şekilde tartışmışlar, en ufak bir anlaşma zemini bulamadan ayrılmışlardı. Hitit ordusunun eski başkomutanına göre Hattuşil'in kızının gelişi Ramses'in aleyhine kullanılabilirdi ve prensesin Mısır'a varması engellenmemeliydi. Raya ise tam tersine bu diplomatik evliliğin son savaş umudunu da söndüreceğini düşünüyordu. Hattuşil savaştan vazgeçerek Ramses'in ekmeğine yağ sürüyordu. Bu düşünce Raya'yı öylesine kemiriyordu ki içinden küçük sivri sakalını yolmak, renkli şeritlerle süslü entarisini parçalamak geliyordu. Ramses'e karşı duyduğu kin yaşamının başlıca nedeni olmuştu. Dev heykelleri ülkenin bütün büyük tapınaklarını süsleyen bu firavunu öldürmek için her türlü tehlikeyi göze almaya hazırdı. Hayır, bu despot hükümdar her el attığı işten başarıyla çıkmaya devam edemezdi. Lükse ve konfora alışmış olan Uhri Teşup tembelleşmişti. Raya ise savaşma duygusunu kaybetmemişti. Ramses de sonuçta herkes gibi bir insandı. Güçlü ve isabetli darbelerin birbiri ardına gelmesi halinde yenik düşecekti. Acele olarak yapılacak bir iş vardı. Hitit prensesinin Pir Ramses'e ulaşmasını engellemek. Raya Uhri Teşup ile Hititli dostlarına haber vermeden Malfi'nin yardımıyla bir suikast hazırlayacaktı. Müstakbel kraliçeyi karşılamaya giden birliğin başında Ramses'in oğlu Merenptah'ın olduğunu öğrendiği zaman Malfi'nin ağzının suyu akacaktı. Aynı anda hem Ramses'in müstakbel karısı Hitit prensesini hem de kralın küçük oğlunu ortadan kaldırmak mükemmel bir darbe olacaktı. Konvoydan hiç kimse sağ kalmayacaktı. Firavun bu saldırı Hitit ordusunun içinde bulunan barışa düşman bir grubun gerçekleştirdiğini anacaktı. Saldırının yapılacağı yere Hitit ordusuna ait silahlarla üzerlerinde Hattuşil'in ordusunun askerlerinin giysileri bulunan birkaç köylü cesedini serpiştirmek gerekecekti. Çarpışmanın çok çetin geçeceği belliydi ve Libyalıların saflarında da kayıplar olacaktı. Malfi bu ayrıntıya pek önem vermiyordu. Zaferle biten sert ve kanlı bir çarpışma fikri bu savaşçı komutanı coşturuyordu. Hattuşil kızını Ramses'te oğlunu kaybedecekti ve iki hükümdar duydukları intikam duygusuyla öncekilerden çok daha çetin olacak bir çatışmaya gireceklerdi. Artık bu gerginliği yatıştıracak aşağı da yoktu. Uhri Teşup'a gelince o da hazıra konacaktı. Ya hatasını kabul ederek işbirliğine yanaşacak ya da tümden dışlanacaktı. Raya'nın kafası Mısır devletinin içten kemirilmesini sağlayacak sayısız fikirle doluydu. Ramses bir gün dahi olsun rahat yüzü görmeyecekti. Raya'nın en değerli vazolarını yerleştirdiği Ardiye'nin kapısına vuruldu. Gecenin bu geç saatinde gelen bir müşteri olamazdı. Kim o? Kaptan Rerek. Seni burada görmek istemiyorum. Başım belaya girdi ama paçayı kurtardım. Seninle görüşmem gerek. Raya kapıyı araladı. Suriyeli tüccar kaptanın yüzünü bir an gördü. O anda aniden sırtından itilen kaptanın üstüne kapaklanmasıyla Raya tepe taklak devrildi. Bu arada Seramana ile Stoğu Ardiye'ye daldılar. Dev yapılı Sardunyalı kaptan Rerek'e Raya'yı göstererek bu adamın adı ne diye sordu. Denizci Ameni diye yanıt verdi. Bileklerinde tahta kelepçeler olan ve ayakları iple bağlanan Rerek hareket edemiyordu. Ardiye'nin dip tarafındaki karanlıktan yararlanan Raya bir yılan gibi kaydı ve çatıya çıkan merdivene tırmandı. Biraz şansın yardımıyla peşinden gelenleri ekecekti. O anda çatının bir köşesine oturmuş ona bakan güzel Nubyeli kadını gördü. Olduğun yerde dur. Raya entarisini sağ kolundan bir hançer çıkardı. Yolumdan çekil, yoksa seni öldürürüm. Raya kolunu kaldırmış vaziyette saldırıya geçtiği anda bir engerek yılan onu sağ topuğundan ısırdı. Duyduğu acının şiddetinden hançeri elinden düşüren Raya çatının kenarına çarptı. Dengesini kaybetti ve boşluğa uçtu. Seramana Suriyeli tüccarın üzerine eğildiği zaman can sıkıntısından yüzü buruştu. Raya'nın boynu kırılmıştı. 31. Bayan Tanit hayatından çok memnundu. Sevgilisinin ateşiyle coşmuş bir şekilde onun güçlü gövdesinin üzerine uzandı. Bir daha seviş benimle. Yalvarırım seviş. Hititli canı gönülden razı olacaktı ki bir ayak sesiyle irkildi. Kalktı ve hançerini kınından çıkardı. Odanın kapısına vuruldu. Kim o? Kahya. Bayan Tanit öfkeden kudurmuşçasına bizi rahatsız etmemelerini emretmiştim diye haykırdı. Kocanızın bir arkadaşı çok acele olduğunu söylüyor. Fenikeli kadın Uhri Teşup'u bileğinden tuttu. Belki de bir tuzaktır. Kendimi savunabilirim. Uhri Teşup villanın bahçesinde bekleyen Hititli'yi çağırdı. Eski ordu komutanına hizmet etmekten gurur duyan adam alçak sesle raporunu verdi ve gözden kayboldu. Uhri Teşup odaya geri döndüğünde Bayan Tanit çıplak bir vaziyette boynuna sarıldı ve onu öpücüklere boğdu. Hititli'nin aklının başka yerde olduğunu anlayınca geri çekildi ve ona bir kupa taze şarap verdi. Ne oluyor? Dostumuz Raya ölmüş. Kaza mı geçirmiş? Seramana'dan kaçmaya çalışırken çatıdan düşmüş. Fenikeli kadın sapsarı oldu. Şu lanet Sardunyalı. Bu durumda sana kadar ulaşacak. Olabilir. Kaçmak. Hemen kaçmak gerekir. Kesinlikle hayır. Seramana en ufak bir hatamda üstüme atılmaya hazır bekliyor. Şayet Raya konuşacak vakit bulamamışsa bana ulaşamaz. Aslında Suriyeli tüccarın ortadan kalkması bizim için iyi haber sayılır. Artık soğukkanlılığını kaybetmeye başlamıştı. Libyalılarla doğrudan ilişki kurduğuma göre artık ona ihtiyacım yok. Sadece kendi mutluluğumuzla yetinsek olmaz mı? Uhri Teşup Bayan Tanit'in göğüslerini sertçe sıktı. Uysal ve sessiz bir eş olmakla yetinirsen seni mutlu ederim. Uhri Teşup karısını doymak bilmez bir iştahla okşamaya başlayınca Bayan Tanit duyduğu zevkten kendinden geçti. Avcılar getirdikleri hayvan derilerini Teşonk'a sundular. Libyalı işleyeceği derileri bizzat seçiyordu. Sadece kendi değerlendirmesine güveniyordu ve çok seçiciydi. Teklif edilen malların dörtte üçünü reddetti. Sabahleyin kendisine kalitesiz deri getiren iki tüccarı terslemişti. Birden ayaklarının dibine renkli şeritler olan bir entari fırlatıldı. Seraman'a bunu tanıyor musun diye sordu. Karnında aniden ağrılar hisseden Libyalı elleriyle yuvarlak göbeğini tuttu. Bu sıradan bir giysi. Onu dikkatle incele. Sizi temin ederim. Sıradan bir giysiden başka bir şey görmüyorum. Sana yardım edeceğim Teşonk. Çünkü sana karşı bir sempati duyuyorum. Bu entari Suriyeli tüccar Raya'ya aitti. Uygunsuz işlere karışmış olan bu adam kaçmaya çalışırken aptalca öldü. Casusluk mazisi vicdanını kemirdiği için ölümü seçtiği söylenecek. Ama ben bir şeyi kesinlikle biliyorum. Onunla arkadaştınız ya da daha doğrusu suç ortağıydınız. Ben bu adamla görüşmüyor... Sözümü kesme Teşonk. Elimde kanıt yok ama senin Raya'nın ve Urhi Teşup'un Ramses'e karşı bir birlik kurduğunuzdan hiç kuşkum yok. Suriyelinin ölümü bir uyarıdır. Şayet senin öteki müttefiklerin de krala zarar vermeyi deneyecek olurlarsa Raya'nın akıbetine uğrayacaklar. Şu anda alacağımı almayı yeğlerim. Evinize deri bir kalkan ve bir çift lüks sandalet gönderirim. Memnuniyet verici bir başlangıç. Bana söyleyeceğin isimler var mı? Libyalıların arasında her şey yolunda efendim. Hepsi Ramses'in otoritesini tanıyorlar. Öyle devam etsinler. Yakında görüşürüz Teşonk. Seramana'nın atı uzaklaşır uzaklaşmaz, elleri göbeğinin üzerinde kenetlenmiş olan Libyalı koşarak tuvalete gitti. İmparator Hattuşil ile karısı Putiyap arasında bir konuda görüş ayrılığı çıkmıştı. İmparatoriçe genellikle kocasının keskin görüşünü ve düşüncelerinin doğruluğunu takdir ederdi. Ama bu kez sert bir tartışmaya girmişlerdi. Putiyap'a kızımızın yola çıkacağını Ramses'e bildirmemiz gerektiği ısrar etti. İmparator hayır diye karşılık verdi. Ordudaki muhalif askerlerin bize karşı harekete geçip geçmeyeceklerini öğrenmek için bu durumdan yararlanmak uygun olur. Bize karşı mı? Kızına ve muhafız kıtasına karşı demek istiyorsun. Öz kızını yem gibi kullanmayı düşündüğünün farkında mısın? Kızımız hiçbir tehlikeyle karşılaşmayacak Putiyap'a. Saldırıya uğramaları durumunda en iyi Hitit askerleri onu koruyacaklar ve asileri yok edecekler. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Bizim politikamıza muhalif askerlerin son kalıntıları da ortadan kaldırılacak ve Ramses'le yaptığımız antlaşma daha da perçinlenmiş olacak. Kızım hiçbir tehlikeyle karşılaşmamalı. Kararım kesin. Yarın yola çıkacak. Hatta topraklarından geçip Mısır kontrolü altındaki bölgenin sınırına ulaştıktan sonra Ramses Mustakbel karısının gelişinden haberdar edilecek. Ağır zırhlar ve ürkütücü miğferler giymiş olan Hititli subaylarla erlerin arasında genç prenses ne kadar da narin görünüyordu. Yeni silahlarla donanmış, genç ve sağlıklı atlara binmiş refakat kıtası alt edilemeyecek bir güç gibi görünüyordu. İmparator kızını tehlikeye attığını biliyordu. Ama böyle bir fırsat bir daha ile geçmezdi. Bir devlet başkanı bazen kendi ailesinin zararına da olsa iktidarını öncelik tanımak zorunda değil miydi? Birçok araba prensesin çeyiziyle Büyük Ramses'e sunulacak armağanları taşıyordu. Altın, gümüş, bronz, kumaş ve mücevherler. Ve bunlardan başka Firavun'un özellik ilgisini çekecek bir armağan daha vardı. Kralın bakımlarını bizzat üstleneceği ve arabasını çekme onuruna erecek 10 şahane at. Gökyüzü iyice açılmış, sıcaklık anormal derecede artmıştı. Askerler kışlık kaputlarının altında soluk almakta zorluk çekiyor ve terliyorlardı. Şubat ayı olmasına rağmen sanki yaz hüküm sürüyordu. Bu anormallik uzun süre devam etmezdi. Hiç kuşkusuz birkaç saat sonra yağmur yağacak ve sarnıçları dolduracaktı. Prenses babasının önünde diz çöktü. İmparator kızına nişanlılık yağını sürdü. Ramses kutsal evlilik yağını bizzat sürecek dedi. İyi yolculuklar Mısır'ın müstakbel kraliçesi. Konvoy harekete geçti. Genç kadının oturduğu arabanın arkasında aynı boyda ve aynı konforda bir araba daha vardı. Bu ikinci arabanın arkasında hafif ağaçtan yapılmış bir tahtı imparatoriçe Puteyap'a oturmuştu. İmparatorun önünden geçerken kızımla beraber gidiyorum dedi. Ona sınıra kadar refakat edeceğim. Düşmanca görünen dağlar, dik yollar, endişe verici dar boğazlar, saldırganların saklanabileceği ormanlar. İmparatoriçe Puteyap'a kendi ülkesinden korkuyordu. Elbette ki askerler tetikteydiler ve sayıca herhangi bir saldırganın cesaretini kıracak kadar çoktular. Ama Hatti uzun süredir kanlı iç çatışmalara sahne olmuştu. Bizzat Urhi Teşup ya da onun gibi gözlerin iktidar hırsı bürümüş başka biri, barışın simgesi olan prensesi yok etmeye kalkışamaz mıydı? Yolculuğun en zahmetli yanı kış mevsimine rağmen havanın çok sıcak olmasıydı. Kış soğuğuna hazırlanmış bünyeler yakıcı güneşe ve kuraklığa katlanmak zorundaydı. Zamanla artan alışılmadık bir yorgunluk yolculuğu daha da zorlaştırıyordu. Puteyap'a muhafız kıtasının dikkatinin ve subayların gücünün azaldığını fark etti. Yoğun bir saldırı durumunda karşı koyacak beceriyi gösterebilecekler miydi? Prenses ise yolculuktan hiç etkilenmemişçesine soğukkanlılığını yitirmemişti. Mağrur ifadeli genç kadın amacın ulaşmak için gösterdiği yırtıcı kararlılıkla yolu aydınlatıyordu. Çam ağaçlarının hışırtısı ya da bir derenin şırıltısı silahlı adamların konuşmasını andırdığı anlarda Puteyap'a yerinden sıçrıyordu. Saldırganlar nerede saklanıyordu? Nasıl bir plan uygulayacaklardı? Hatt İmparatoriçesi geceleri en küçük bir sese bile kulak kabartıp sık sık uyanıyor, bütün gününü ormanlarda, dik yamaçlara ve ırmak kıyılarına dikkatle bakarak geçiriyordu. Prensesle annesi konuşmuyorlardı. Puteyap'ın kızı sessizliğe gömülmüş, eski yaşantısıyla olan tüm ilişkisini reddetmişti. Onun için Hatti ölmüştü, geleceğin adı da Ramses olmuştu. Yakıcı sıcaktan bunalan ve susuzluk çeken konvoy Kadeş'i geçip Güney Suriye'deki Asya sınır karakoluna vardı. Bu Mısır kalesi Firavun'un kontrolü altındaki toprakların sınırını belirliyordu. Mazgallardaki Mısırlı okçular yerlerini almış, kalenin kapısı kapanmıştı. Garnizon bir saldırıya uğrayacağını sanıyordu. Prenses arabasından indi ve Ramses'e armağan olarak gönderilen atlardan birini atladı. Annesinin ve Hitit Birliği komutanının şaşkın bakışları altında kaleye doğru dört nola gitti ve surların dibinde durdu. Hiçbir Mısırlı okçu okunu fırlatmaya cesaret edemedi.